Ayrımaltı Turnike Hakan Erol sayfa 60. Cemal sosyal medyadaki tepkilerden de kendisine yarar sağlıyordu. Epey karlı bir işi fark eden otlar sosyal medyada kendilerine hakaret edenlerin üzerine daha fazla gidilmesi talimatı veriyordu. Sosyal medya kullanıcılarının kendilerine hakaret etmeleri için sık sık yem atan cemaat üyeleri bu şekilde hakaret davaları açarak cemaatin kasasını dolduruyordu. Bu yöntemle oktarcıların ayda ortalama 1000 kişiye işlem yaptığı ve yaklaşık 500 bin lira kar elde ettiği ifade ediliyordu. Dava kapsamında müşteki olan Uğur Şahin söz konusu yöntemin çıkış noktasından bahsediyordu. Kediciklerin yarı çıplak fotoğraflarının nedenini açıklayan Şahin, okların insanları nasıl kışkırtmaya çalıştığını şu şekilde anlatıyordu. Kartal iş bir defasında sosyal medya hesabından hakaret eden birine tazminat davası açtı ve 2700 lira tazminat aldı. Hukuk imamı olan Kartal İş ve Halil Hilmi Müftüoğlu Adnan Oktar'a bu olayı aktardığında Adnan Oktar da bu işe yoğunlaşın çok iyiymiş yem atın millete para alalım demişti. Adnan Oktar'ın emriyle örgütteki müritler sosyal medya hesabından yorumları herkese açık yapıp yarı çıplak fotoğraflar koyar, altına ayet yazar ve insanların kötü yorum yapmasını sağlayıp sonra da tazminat davası açardı. Bu şekilde örgüte gelir sağlanırdı. Cemaat üyelerinin eğer ki büyük bir miras kalmayacaksa ailesiyle olan bağını kopartmaya çalışan oklar bu konuda da devreye hukuk grubunu sokuyordu. Bu ailelere atılan iftiralar, suç isnatları ve tanıklıkların hepsi hayal ürünüydü. Aileler küçük düşürülüyor, anne ve babanın ne tacizciliği kalıyordu ne de fahişeliği. Basının önüne geçirilen cemaat üyelerine böylece ailelerine iftira attırılarak onlara itibar kaybettiriliyor ve peşlerini bırakmaları sağlanıyordu. Akla ziyan yöntemlerle ailenin çocuğuna yaklaşmasını engelleyen cemaat, kurduğu kumpaslarla ailelerin çocuklarını görmesine engel oluyor ve uzaklaştırma kararı aldırtıyordu. Etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan Çağla Çelenlioğlu, ailesiyle arasına cemaatin girme yöntemini ve kurulan kumpası şöyle anlatıyordu. Adnan Oktar bana aileni telefonda kızdır ve onun ses kaydını al dedi. Bunu söylerken çok sinirli ve kızgındı. O yüzden bunu yapmak zorunda kaldım. Sonra Pınar Sezgin annemlerle konuşmam sırasında yanımdaydı. Ben konuşurken telefonun hoparlörünü açtırdı ve Adnan Oktar'ın dediği gibi annemleri kızdırdım. Sonra Pınar bu ses kaydını kaydettikten sonra Didem Ürer'e yolladı. Didem ise bildiğim kadarıyla hukukçu örgüt üyelerine yolladı. Daha sonraki işlemleri hep Merve Büyükbayrak ve Didem Ürer takip etti. Ailemden uzaklaştırma kararı aldıklarını bana söylediler. Öte yandan Adnan Oktar sosyal medyaya da çok önem veriyordu. Sosyal medya üzerinden algı oluşturabilmek için kendilerinin Twitter üzerinden gündem olmasını sağlamak adına bilişim şirketlerine para bile ödüyordu. Şirketler üzerinden bol kazanç. Optima Tanıtım Bilişim Çözümleri Prodüksiyon Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi. Netmark Dış Ticaret İnşaat Lojistik ve Patent. Global Yayıncılık, Dağıtım, Müzik ve Film Yapımcılığı, Kağıtçılık, Matbaa, San, Dış, Ticaret Limited Şirketi. Pegasus, Dış Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi. Sistem Reklam Tanıtım Limited Şirketi. Pegasus, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Ajans Design ve Tasarım Limited Şirketi. İstanbul Gömlekleri Sanayi ve Ticaret AŞ. Maya Grup, Çelik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi. Intro Group İnşaat Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve bunun gibi cemaatin yüzlerce şirketi bulunuyordu. MASAK raporunda cemaat üyelerinin kendilerine ticari iş yapıyormuş görünümü vererek şirketler kurdukları ancak söz konusu şirketlerin ticari bir faaliyet yaparak kar elde etme amacıyla kurulmadığı ifade ediliyordu. Ayrıca yine bu şirketlerin piyasadaki kuruluşlarla ve şahıslarla iletişime geçtikleri, bu kişilerin şirketlerinin dolandırılarak haksız çıkar elde edilmesinin amaçlandığı da belirtiliyordu. Masak'tan gelen raporda Adnan Oktar ve cemaatinin paravan şirketler üzerinden yurt dışına hayali ihracat yaptığı da belirleniyordu. Adnan Oktar ve cemaatinin Rusya, Romanya ve Ukrayna, Kazakistan ve bunun gibi pek çok ülkedeki şirketleri bulunuyordu. Bu şirketler ise Hong Kong ve Dubai'deki offshore şirketlerle destekleniyordu. Bir örnek olarak cemaatin Hay Çelik Metal Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited şirketinin yurt dışındaki bir firmayla ithalat işlemi bulunmadığı halde cemaatin firmasına mal bedeli adı altında toplam 233 bin lira girmişti. Yine cemaatin şirketleri üzerinden bankalardan çektikleri yüklü miktarları ödemedikleri de ileri sürülüyordu. İddia o ki yurt dışından alınan mal bedellerinin konşimentosu üzerinde bir takım usulsüzlükler de yapılıyordu. Bu malların bedelinin peşin ödenmiş gibi gösterildiği ancak herhangi bir ödemenin yapılmadığı ifade ediliyordu. Yasal olmayan yöntemlerle akıllara durgunluk veren milyon dolarlar Oktar cemaatinin kasasına böyle giriyordu. Cezaları geciktirdi. Cemaatin A9 TV'si 2011 yılında kuruldu. Burada programlar yapan Adnan Oktar karşısına dekolteli kedicikleri diziyor ve karşılıklı inşallah, maşallah ile Kur'an'dan ayetler okuyordu. Yine aynı ekranlarda kedicikler Oktar'ın karşısında mini eteklerle dans da ediyordu. Ratingler kediciklerle büyüyordu. Ancak bu şatafata aldanan kızlar cemaate sempatiyle yaklaşıp içine düştüklerinde hayatlarının en büyük hatasını yaptıklarını bilmiyorlardı. Yine bu kanalda cemaatin hedefinde olan kişiler hakkında kara propaganda da yürütülüyordu. Vatandaşlar tarafından radyo ve televizyon üst kuruluna, RTÜK'e yapılan şikayetlerin ise haddi hesabı yoktu. RTÜK'e kanalın yaşadığı süre zarfında on binlerce şikayet gitmişti. Bugün muhalif kanalları karartan RTÜK o dönemde A9 TV'ye uyarı cezalarının yanı sıra bir takım para cezaları veriyordu. Bir programında iki adam birbirini düzüyor, yani birbirinin ırzına geçiyor. Öbür türlü birbirlerini bilmem ne yapıyorlar yani. Homoseksüellik nedir? Zaten o. Homoseksüelliğin ne olduğunu anlatacaksın, cinsi sapıklığın ne olduğunu anlatacaksın gibi sözler sarf eden Oktar'a RTÜK yalnızca uyarı cezası veriyordu. Vatandaşlar tarafından RTÜK 178 şikayet hattına gelen mesajların bir kısmı ise şu şekilde. Dini programlar adı altında programda kadın oynatılıyor, bundan rahatsız oluyorum, şikayetçiyim. Kadınlar full dekolte ve derin göğüs dekoltesi hemen arkasından Adnan Oktar Peygamber Efendimiz'den bahsediyor. Hemen ardından Adnan Bey'in önünde dansözlük ediyor. Daha sonra Kur'an ayetleri okunuyor, hemen arkasından İngilizlerden bahsediyor hocaları. Ardından seksi bir kadın programı dansıyla tamamlıyor. Sahte bir Mehdi toplumu etkileyip taraftar topluyor ve devletin otoritesine tehdittirler. İddia o ki Oktarcılar A9 TV kanalı hakkında rapor yazan RTÜK uzmanlarına da devasa tazminat davaları açarak söz konusu kişileri sindirme yoluna gitmişlerdi. Bu yolla RTÜK yetkililerinin rapor hazırlamaları engellenmeye çalışılmıştı. Öte yandan eski RTÜK Başkan Vekili Abdülvahap Darendeli'nin görev aldığı dönemde A9 TV'ye çok yardımda bulundu ve cezaları da geciktirdiği ileri sürülüyordu. Masak raporuna göre ise A9 TV'nin kaynağı belirsiz paraların şirket içine sokularak yönetildiği ifade ediliyordu. Yani A9 TV'nin kara para akladığı iddia ediliyordu. Kısacası A9 TV'nin ardında yaşananlara ekran karşısında gösterilen şovlar perde olurken sahte bir dünyanın sahne ışıkları da gözlerimize oyun oynuyordu. Cezaevinde cemaat üyeleri diri tutulmaya çalışılıyor. Cemaat cezaevindeki üyelerinin itirafçı olmaması için çabalıyordu. Bunun için avukatlarla bir takım talimatlar gönderiliyor, yapılacak savunmalar belirleniyor ve Oktar tarafından mektuplar yazılıyordu. Zira Oktar herkesin birbirine mektup yazmasını salık verirken cemaat üyelerinin birbirleriyle olan bağlantısını koparmaması gerektiğinin de altını çiziyordu. Ayrıca bu mektuplar yalnızca cemaat üyelerinin birbirine yazdıklarından da oluşmuyordu. Oktar devlet kademelerindeki önemli isimlere de mektupların yazılmasını ve masumiyetlerinin belirtilmesini istiyordu. Bu kapsamda oktarcıların bir kısmı üst düzey isimlere mektuplar göndererek suçsuz olduklarını anlatıyordu. İddiaya göre oktar cemaatin moralini yüksek tutmak için biz buradan çıkacağız derken herhangi bir cezanın da alınmayacağını garanti ediyordu. Hiç kimsenin cemaatten ayrılmamasını ve ters yönde ifade vermemesini avukatlar aracılığıyla cemaat üyelerine aktaran Oktar, cezaevinden çıktıktan sonra yaşatılanların bedelini ödeteceklerine dair sözler sarf ediyordu. Bununla da cemaat üyelerinin kinini diri tutmaya çabalıyordu. Oktar'ın hapse girmesi durumunda 10 kişilik bir imam listesinin yapıldığı, Oktar hapisteyken cemaati bu 10 kişinin yöneteceği de ileri sürülüyordu. Ancak söz konusu listenin içerisinde yer alan bazı isimlerin dosya kapsamında hala tutuklu bulunması, cemaatin dışarıdaki başka isimler üzerinden iş gördüğüne bir işaretti. Oktar, cemaat üyelerinin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı olmaması için elinden geleni yapıyordu. Ancak Oktar'ın en çok güvendiği konunun başında geçmişle bağı koparılmış cemaat üyelerinin hayatlarındaki yokluk geliyordu. Şu şekilde açalım. Her şeyini cemaate veren, ailesi dahi bütün çevresindeki insanları uzaklaştıran ve yalnızca cemaat ile kendini var etmeye başlayan üyeler gidecek yerlerinin olmadığını düşünüyorlardı. Yani Oktar'a bağlı olmak istemeyen cemaat üyeleri geleceklerini çizememenin getirdiği kararsızlık içinde boğuşuyor ve yine dönüp dolaşıp Oktar'ın kollarına tutunmak zorunda kalıyorlardı. Cemaat üyelerinin gönderildikleri cezaevlerinde aileleriyle yaptıkları telefon görüşmeleri de dikkat çekiyordu. Söz konusu konuşmalardan bir kısmı cezaevi kurumu tarafından şifreli olarak değerlendirilirken Oktar'ın talimatlarını içerdiği ifade ediliyordu. Dava kapsamında hala tutuklu bulunan Timur Ayan, annesiyle yaptığı telefon görüşmesinde şifreli konuşurken birbirinden bağımsız ve ilginç cümleler kuruyordu. Zara pantolon kasiyer, Zara Zara var ya ikincisine geçiyorum. Bolonya'dan sahile müzikli seyahat yapacağız. Üçüncü konu köpek kaçtığında alt caddede kanatlarını açıp yakalayan kuş. O sisi ben buldum, yanayı ben buldum. İki yanağı dolu konuşan, çaktırmadan düzelen çocuk. Başka şeye geçiyorum. En son ne zaman sütlü Nuriye yemiş? Öte yandan Adnan Oktar ve cemaatine yönelik yapılan operasyonlar tutuklanan zanlıları cezaevinde ziyaret ederek hesaplarına para yatıran cemaat kazası Kenan Yavuz Yiğit isimli iş adamı operasyondan bir ay kadar sonra yakalanarak tutuklanmıştı. Oktar ve cemaati tıpkı FETÖ'nün yaptığı gibi cezaevindeki cemaat üyelerine itirafçı olmamaları için Kenan Yavuz Yiğit aracılığıyla para ve avukat imkanı sağlarken cemaat üyelerinin akıllarını karıştırmasın diye aileleriyle görüşmelerini de yasaklıyordu. Cezaevi kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre cemaat ücretiyle tutulan avukatlarla cemaat üyelerine talimatlar da gönderiyordu. Söz konusu talimatın yer aldığı kağıtlar 2 çeşitten ve 8 maddeden oluşuyordu. Cinsel suç isnadı olmayanlar için ve cinsel suç isnadı olanlar için başlığıyla hazırlanan 8 madde cemaat üyelerinin haklarındaki suçlamalara göre dağıtılmıştı. Söz konusu kağıtlarda yapılacak savunmanın içeriğinden bahsediliyordu. Bu savunmalar arasında her iki metinde de dikkat çeken ifadeler bulunuyordu. Cemaat üyelerine avukatlar aracılığıyla verilen kağıtlarda delilleri karartma şüphem yoktur, kaçma ihtimalim yoktur gibi maddeler sıralanırken yine cezaevinde kalmama engel olacak derecede ağır hastalığım bulunmaktadır. Bu hastalığıma ilişkin raporlarımı avukatım aracılığıyla size sunuyorum ifadelerine yer verilerek tutuksuz yargılanma talep ediliyordu. Kısacası Oktar cemaati hala bugün tıpkı dışarıda olduğu gibi içeride de boş durmuyordu. Cezaevindeki cemaat üyelerine gönderilen bir başka kağıtta da dikkat çekici ifadeler yer alıyordu. Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklananların özellikle belirtmesi iyi olacak hususlar başlığında cemaat mensuplarının şu cümleleri kurması isteniyordu. Hakkımdaki suçlamalar konusunda herhangi bir somut delil yoktur. Müştekilerin somut beyanları dışında cinsel saldırı suçunu ispatlayacak bir delil bulunmamıştır. Bir başka maddede ise Oktar cemaatinin suç örgütü olmadığı ve emir talimat alınmadığı yönünde ifadeler yazıyordu. Oktar cemaati cezaevinde bir huyunu da hiç değiştirmemişti. Özellikle A9 TV'de ve cemaatin yazışmalarında sıklıkla gördüğümüz "İnşallah, maşallah" sözü içeride de devam ediyordu. Bu sözleri sıklıkla kullananın İslam'a katkı koyacağını söyleyen Oktar, içeride de cemaat üyelerine sürekli "İnşallah, maşallah" dedirtiyordu. Bu bölümün son sözünü ise uzun süre cemaatin içerisinde bulunmuş, dosya kapsamında itirafçı olan Ayça Pars'a bırakalım. Pars cezaevini özgürlük olarak değerlendiriyordu. Neden mi? O can alıcı sözleri kendisinden dinleyelim. 11 Temmuz'da operasyon olduktan sonra cezaevine girdim ve cezaevine girdiğimde ilk kez kendimi müthiş özgür hissettim. Yani çünkü arayan soran yok, hakaret eden yok. Cezaevinde özgürlüğü tattım. Böyle içim rahatladı. Kitap okudum. 6. ayrımın sonu. Sayfa 67.